Hayırlı akşamlar değerli A9 TV izleyenleri. Bir Ahir Zaman ve Yaratılış Yeratı programımıza daha hoş geldiniz. Bugün de yine çok değerli kardeşlerim Bülent, Oktar, Fatih ve Oğuzhan'la birlikteyiz inşallah. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk inşallah. Bugünkü konumuz Müslümanca konuşmak olacak inşallah. Şimdi baktığımızda her insan yani belli bir yaştan sonra işte konuşmaya başlıyor. Bir dili öğreniyor. İşte annesi babası olan değil mi? Hangi dili öğretiyorsa onu öğreniyor. Birkaç dili de öğrenebiliyor. Ve bir zaman sonra bu bir mesela alışkanlık haline gelmiyor. Sürekli konuşuyor. Mesela değerini bilemiyor, biliyor. Mesela oradaki ses tellerinin orada titreşmesi ve oradaki o değil mi gramerle konuşabilmemiz. Yani birçok orada detaylar var aslında. Yani çok mucizevi bir olay gerçekleşiyor aslında konuştuğumuzda. Bunun aslında nasıl bir büyük nimet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve düşündüğümüzde yani onu bize Allah veriyor, nimet olarak veriyor. Ve her konuştuğumuz sözden biz ahirette sorumlu oluyoruz. Yani her orada biz konuşurken ne için konuşuyoruz, ne amaçla konuşuyoruz, öylesine nefsani mi konuşuyoruz, yoksa biz Allah rızasını umarak mı konuşuyoruz? Hepsinden Allah bizi, her sözden bizi sorumlu kılacak. Hepsinin hesabını vereceğiz ahirette inşallah. Baktığımızda mesela kulaklar inşa ediyor Allah bize ayetleri kavrayabilmemiz için. İşte akıl veriyor o ayetlerini kavrayabilmek için. Doğadaki o harikalığı kavrayabilmemiz için akıl veriyor. İşte gözler veriyor görebilmemiz için. İşte aynı şekilde bize bir, değil mi, dil veriyor, ağız veriyor. Ne yapmamız için? Onu da Allah bize bildiriyor. Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü anlatabilmemiz için, tebliğ yapmamız için. Yani boş bir oyun ve oyalanma için yaratmadığını bize bildiriyor dünyayı. Ya onu yapsaydık diyor Allah inşallah, onu katımızda yani hakkıyla yapardık yani zaten mealen diyorum inşallah. Daha iyi yani hakkıyla yapardık diyor Allah inşallah. O yüzden bir ayette Allah şeytanın Allah'a sığınırım Meryem suresinin 79 ve 80. ayetinde şeytanın Allah'a sığınırım. Asla demekte olduğunu yazacağız ve onun için azaptan da süre tanıdıkça tanıyacağız. Onun söylemekte olduğuna biz mirasçı olacağız. O bize yapayalnız tek başına gelecektir. Bakın demekte olduğunu yazacağız. Yani her dediğini yazacağız diyor Allah ayetinde. Ve hepsinden hesap sorulacak. Yani hesabını vermeniz gerekecek, vereceğiz ve yapayalnız tek başına gelecektir diyor. Yani tek başına sen çıkıyorsun. Sadece sen sorumlusun. Yani kimse senin değil mi? Orada yardımcı olmayacak. Sen orada tek başına Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Ve her dediğinden sen sorumlu olacaksın. O yüzden insan nasıl konuşması gerektiğini çok iyi düşünmesi gerekiyor. Tabii kendi aklınca mantık yürütmeyecek. Çünkü şeytanın vesvesesi oluyor. Sonuçta nefsin arzuları oluyor. Onu ayırt edemeyebilir tek başına düşünürse kendi mantığıyla. O yüzden biz ne yapmamız gerekiyor? Neye göre biz konuşmamız gerekiyor? Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın hoşunda olduğu şekilde onu biz nasıl öğrenebiliriz? Kur'an'dan. Evet. Kur'an'a bakıp nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl tavır göstermemiz gerektiğini, neyden sakınmamız gerektiğini Allah bize detaylıca tarif ediyor. Onlardan birkaç konulardan şimdi bahsedelim inşallah. Hangisiyle başlayalım?
İnşallah. İnşallah. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarımızı bilir diye buyuruyor Ankebut suresinde. Ve Allah'ı anmak en büyük ibadet. Evet. Bunu bilen Müslüman sürekli Allah'la bağlantı halinde olur. Kendisine bütün bu nimetleri veren Rabbine karşı her zaman büyük saygı ve sevgi içerisinde olur. Allah'a büyük bir aşkla sever. Dolayısıyla aşkla sevdiği Allah'a anar. Oğuzhan bir şey söyleyecek herhalde değil mi? Onun için söyleyebilir. Tamam. Ben devam ederim sonra.
Devam et abi inşallah.
Tamam. Ondan sonra ben pardon görmediğim için o tarafa bakmadığımdan dolayı. Her zorluk anında da bu böyledir. Yani hiçbir zaman değişmez. Hatta zorluk anında diyor Allah bakın bir zorlukla karşılaştıklarında ey iman edenler bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin. Evet. Yani asıl diyor Allah yani zorluk anı olduğu zaman bir toplulukla karşı karşıya. Bu tabii peygamberimiz döneminde fiziki savaş ortamı vardı. Ahir zamanda fikri bir mücadele var. Bütün dünyaya karşı Hazreti Mehdi'nin mücadelesi. İnşallah. Böyle durumlarda yani toplulukla karşı karşıya nasıl bir topluluk? Dünya çapında bir topluluk olmuş oluyor. Yani fikri mücadele olduğu için. Yani bütün dünyadaki hakim olan ideolojilere karşı Müslümanlar tabii bir fikri çalışma yapıyor. O zaman komünistleri de karşısına alıyor. Darwinistleri de karşısına alıyor. Bağnazları da karşısına alıyor. Evet. Bunun karşısına almadığı bir fikir ve ideoloji olmuyor. Kur'an'ın dışında inşallah. Tabii ki böyle durumda Allah çokça zikredin diyor Allah. Yani dayanıklılık gösterin. Bir kere dayanıklılık da gösterecek. Çözülme olmayacak inşallah. Çünkü her şeyin Allah'tan olduğunu biliyor. Ve Allah'ı bütün gücüyle zikrediyor inşallah. Anıyor. En büyük ibadet dediği Allah'ın Allah'ı anmak. Tabii Allah böyle olunca kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Allah. Kalbe bir ferahlık, huzur, güven ve ruhuna güç geliyor insanın. Evet. Hakikaten metafizik bir durum. Yani Müslüman samimi bir Müslüman bunu bilir, yaşar. Bu bir sır. Böyle özel bir güç veriyor Allah. Evet. Gençlik veriyor, sağlık veriyor. Hastalıkla da imtihan eder tabii ki ama özel bir ruh gücü meydana getiriyor ve etkili kılıyor. Çünkü galibiyet sadece Allah'ın taraftarı olmakla mümkün. Çünkü Müslümanlara karşı şimdi bakıyoruz Kur'an'da her dönem tuzaklar kuruluyor. Peygamberler döneminde değil mi? Kur'an'da örnekleri veriliyor bunun. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh peygamberimize karşı. Hazreti Mehdi döneminde de böyle olacağı anlaşılıyor hadislerden. Hatta peygamberlerin özeti olarak tarif ediliyor Hazreti Mehdi aleyhisselam. Musa, Hazreti Musa'da olduğu gibi korku ortamında olması. Evet. Hazreti Yusuf'ta olduğu gibi gaybet, yani zindan, evet, hapishane. Hapishane ile iftira ile hapise atılması gibi durumlar olacağını anlıyoruz. Ama Müslüman bunlarda dayanıklılık gösteriyor ve ona karşılık da Allah Hazreti Mehdi'ye yani dünya çapında bir hakimiyet veriyor. Şimdi bu böyle teknik hani düşünürse insan öyle dünyanın gerçeklerini diyorlar ya bazen inanmayanların böyle bir şeyi vardır. Dünya hayatının gerçekleri gibi. Böyle bir şey mümkün değil gibi gözüküyor. Öyle olmuyor. Çünkü hiç şüphesiz galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır diyor Allah. Bakın bu bir sır Kur'an'dan. Allah'ın taraftarlarını Allah mutlaka galip getiriyor. Allah bize sadece dayanıklılık gösterin diyor. Ve Allah çokça zikredin diyor. Yani en önemlisi o.
İnşallah.
Tabii Allah çokça zikreden birine o dayanıklılığı Allah veriyor zaten. Ruh gücünü verir inşallah.
Tabii inşallah. Şimdi Allah Kur'an'da bize Müslümanlara sizin üzerinize düşen tebliğden başkası değildir diyor. Sen ancak bir tebliğ edicisin diyor. Zor ve baskı uygulayıcı değilsin. Tebliğ etmek için insanın güzel, düzgün konuşması son derece önemli. Yani bu Allah'ın bize vermiş olduğu bir sorumluluk ve en güzel şekilde yerine getirmemiz gereken bir görev. Tebliğ etmek. Şimdi tebliğ etmek tabii dini, Kur'an ahlakını, İslam'ı en güzel üslupla, en güzel tarzda anlatmak ve o şekilde konuşarak oluyor. Karşı tarafı etkileme gücü Allah o şekilde veriyor. Tabii insan davranışıyla da, yaşam tarzıyla, yaşam şekliyle de bir Müslüman nasıl olması gerektiğini tebliğ ediyor. Ama konuşmada onlardan birisi ve bunu en güzel şekilde, en güzel şekilde konuşarak, Müslümanca konuşarak yapması gerekiyor. Biz yine Kur'an'daki ayetlerden gördüğümüz kadarıyla şimdi Müslümanın kaçınması gereken bazı üsluplar var, konuşma tarzları var. Yani münafıklarda olduğu gibi şüphe dolu, şüphe uyandıran, şüphe veren bir konuşma üslubundan kaçınması gerekiyor karşı tarafa. Çünkü münafığa baktığımızda Allah'a karşı bir şüphe içindedir. Ahiretten şüphe içindedir. Kur'an ahlakından, Kur'an'dan şüphe içindedir. Yani kuşku içindedir. Ve kalben tam samimi olarak iman edemez. O yüzden bundan dolayı da hem yaşam tarzı, yaşam şekli, davranışları şüphe uyandırıcı, kuşku içinde olur. Konuşma tarzında karşı tarafa bu içinde hissettiği, yaşadığı bu şüpheyi, kuşkuyu aktarıcı şekilde olur. Aslında baktığımızda münafık nedir? Müslüman topluluğun içinde yaşayan, Müslüman gibi gözüküp, Müslümanlar gibi davranmaya çalışan bir karakter, bir tip. Allah'ın özel olarak yarattığı şeytanın tam bir askeri. Yani şeytan nasıl bir karaktere sahipse, değil mi? Nasıl bir ruh haline sahipse, aynı ruh haline sahip ve dünyadaki insanları yoldan çevirmek adına Müslümanların içine karışmış bir şeytanın askeri, şeytanın ordusu gibi davranıyorlar. Sürekli böyle şüphe verici konuşmalar. Ama Müslüman Kur'an ahlakını anlatırken son derece açık ve net. Çünkü ayetler bu şekilde. Açık ve net ve samimi şekilde anlatıp Kur'an'ı insanlara tebliğ ediyor. Ve münafık olduğu zaman münafığın konuşmasını hemen anlar. Onun şüphe verici, şüphe uyandıran, kuşku verici konuşmasını hemen anlar. Çünkü Kur'an'da böyle bir üslup olmadığını bilir. Böyle bir tarz olmadığını bilir. Şüpheye insanı sevk eden bir üslup yoktur. Her şey çok nettir, çok açıktır. Allah'ın varlığı, birliği nettir. Her şeyi yaratan Allah olduğu nettir. Ahiret net. Allah'ın kitabı Kur'an'ı indirmiş olduğu net. Elçiler net. Yani bunda hiçbir şüpheye yer yok. O yüzden münafığı bu şekilde teşhis edebilirler müminler. Ve bu üsluptan kaçınması gerekiyor. Çünkü münafık gerçekten dediğim gibi şeytanın bir askeri gibi çalışır ve insanları da çaktırmadan, sezdirmeden sinsi bir şekilde bu üslubu yaymaya çalışır. Yani değil mi? Kur'an ayetlerini yanlış yorumlar, farklı anlatır. Sinsi bir üslup kullanıp onları da taraftarlarını bulmaya çalışır aslında. Yani Müslümanların içinde kendisi gibi olanları bulmaya çalışır. Ve insanlar Müslümanları yoldan çevirmek için elinden gelen gayreti de gösterir. Onları, evet, yoldan alıkoymak için. Müslüman bundan kaçınacak. Şimdi aynı zamanda Müslüman şimdi konuşurken tabii tebliğ ederken iyi niyetli olarak bazen ardı ardına gelen cümleler, belki bir konudan başka bir konuya geçişler olabilir ve karşı taraf o farkında olmadan bazı yanlış yorumlar çıkarabilir. Buna da dikkat edecek. Başka anlamlar çıkarabileceğini düşünerek zaten Müslümanca konuşmanın, akıllı bir insanın, Müslümanın dikkat etmesi konulardan, gereken konulardan birisi bu. Bir başladığı konunun, anlattığı konunun nereye gideceğini, yani karşıdaki anlattığı kişinin durumuna göre, pozisyonuna göre, bilgisine evet. göre anlatacağı konunun nasıl yorumlanacağını, anlaşılabileceğini, belki yanlış anlaşılabilir diye ona çok dikkat etmesi gerekiyor. İşte burada akıl ön plana çıkıyor. Akıllı konuşması ve akılcı davranması gerekiyor. Ve tabii bir olay hakkında da farkında olmadan şu üsluptan da kaçınmak gerekiyor. Ah keşke böyle olmasaydı. Mesela bu üslup. Tüh kaybettik, vah yazık oldu. Benzer üsluplar da insan karşı tarafı aslında yanlış etkileyecek üsluplar. Çünkü keşke böyle olmasaydı demek yanlış bir üslup. Allah'ı yarattığından razı olmamak anlamına gelir. Tabii. Bu karşı tarafta bir kuşku uyandırabilir. Çünkü keşke diye bir şey yok. Allah zaten kaderde belirtmiş. Olması gereken olaylar net bir şekilde oluyor. Yani ah kaybettik, tüh yandık üslubu da yanlış. Çünkü Allah öyle diliyor. Yani yarattığı olaylar, gelişen olaylara baktığımızda Allah kaderde neyi belirttiyse onlar gerçekleşiyor. Bak Hazreti Musa'nın yanındakiler de eyvah yandık diyorlar. Biz yakalandık, eyvah yakalandık diyorlar. Korkuyorlar mesela. Öyle Allah'a tam tevekküllü olmayan bir ruh hali içinde. Ama Hazreti Musa'ya bakıyoruz, tam bağlı. Hiçbir şüphe ve kuşku yok Allah'ın yardımından. Tevekküllü. Korkmayın, yüzüne kapılmayın diyor. Yani Allah bizimle beraberdir diyor. Bize yol gösterecektir diyor. Ki baktığımızda da belki teknik olarak mümkün olmayan bir olay o anda gerçekleşiyor. Mucize olarak gerçekleşiyor zaten. Firavun ordusu arkadan geliyor. Önde nehir var ama nehir açılıyor. Ve tam o anda gerçekleşmesi zaten mucize.
Tabii.
Ya normalde tabii tsunamilere baktığımızda buna benzer durumla karşılaşıyoruz. Ama o olayın tam da Firavun ordusu geldiği anda gerçekleşmesi büyük mucize. Ve buna tevekkül ediyor Hazreti Musa. Allah'ın kendisiyle birlikte olduğunu bilip ve güzel bir üslupla söylüyor. Hüzne kapılmayın. Allah bize yol gösterecektir. Rabbim bizimledir. Bize yol gösterecektir. İşte bu son derece önemli. Yani karşı tarafı konuşurken, tebliğ ederken açık ve net olmak. Allah'ın varlığından kesin emin olarak konuşmak. İnsanları karşı tarafı kuşkuya şüpheye düşürücü konuşma tarzlarından çekinmek son derece önemli. Bir ayet okuyacağım. Burada Allah münafıkların durumunu çok güzel anlatıyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi şeytanın bir askeri, bir ordusu gibi çalışıyorlar. Ve buradaki durumları şöyle anlatılıyor. Şeytan anlatsın. Nas suresi 1 ve 6. Şeytan anlatsınlarım. De ki insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların ilahına, sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden. Demek ki böyle bir vesveseci var. Ki bunları Allah tarif ediyor. Ki o insanların göğüslerine vesvese verir. Yani içlerine kuşku, kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden gerekse insanlardan olan her hamlastan Allah'a sığınırım. Demek ki cinlerden ve insanlardan, şeytanın orduları, kalplere vesvese veren, vesveseci olan insan karakterinden bahsediyor Allah. Münafıklardan bahsediyor. Bunların olabileceğinden Allah'a sığınırım diyor. Dua ediyor inşallah. Bu üsluptan çok kaçınmak lazım. Münafıkhane üsluptan çok kaçınmak lazım. Ve onları da iyi teşhis etmek lazım inşallah.
Aynen. Samimi Müslüman Kur'an'ı iyi okur. Kur'an'ı rehber edinirse kendisine Allah'ın gücünü, ilmini, sanatını gereği şekilde takdir edebilir. Bundan bahsedeceğim inşallah. Yani eğer Kur'an'ı tam olarak kendisine rehber ederse mümin kişi zaten Allah'ın gücünü, ilmini takdir edebilecek duruma gelir. Kendisine ait hiçbir gücün olmadığını tamamen farkına varmış olur inşallah. Bu durumda mesela bir fiili bir hareket yaptığında orada kendisinin hiçbir kabiliyeti olmadığını, tamamen Allah'ın ilhamıyla o kabiliyete eriştiğini bilir. Ya da kendisindeki güzelliklerin, hani bir övgü geliyor mesela, o övgünün tamamen kendisine değil de Allah'a yapılan bir övgü olduğunu bilir. Çünkü Allah bizim mesela beğenme şeklimiz olarak gözümüzü tam burnumuzun üstünde evet. ve belirli bir açıyla olarak yaratmış ve biz bunu bu şekilde beğeniyoruz. Evet. Göğsümüzde olsaydı şu anki beğenme tarzımızda çok kötü olduğunu bilecektik. Tabi Allah burada olsaydı da yine beğenmemizi sağlayacak bir güzellikte yaratırdı bizi inşallah. Ama bu şekilde yaratmış ve biz bu şekilde görüyoruz ve belirli bir güzellikte yaratmış. Bunun tamamen Allah'a ait olduğunu bilir Müslüman. Yani örnek vermek gerekirse Tesla elektriği mesela kullanıyor. Ya da Edison telefonu buluyor ve bunların hepsi tabi ahir zamanda da çok güzel şekilde Mehdiyet için kullanıyor. Ama konu tamamen Müslümanla ilgili. Şey burada ne diyoruz mesela? Telefonu Edison buldu diyoruz. Tamam, bunu diyebiliyorsak ya da Tesla elektriği kullandı diyebiliyorsak muhakkak ki yerle gök arasında olan her şeyin de samimi bir şekilde Allah'a ait olduğunu söyleyebilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Samimi olmamız gerekiyor burada. Yani bunu ve bununla ilgili de yerle gök arasındaki ilimle de Allah'ı takdir etmemiz gerekiyor. Yani iman hakikatleriyle. Evet,
inşallah.
İnşallah. Ve bununla ilgili bir ayet okuyacağım. Mümin Müslümanlar nasıl yapar bunu diye. İnşallah. Hemen buluyorum ayeti. Evet. Şeytandan Allah'a sınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru diye buyuruyor Allah şeytandan. Yani müminler bunları sürekli düşünüyor ve hiç aklından çıkarmıyor. Çünkü eğer bunları düşünmezsek esas o zaman zaten bir karmaşa içine gireceğiz. Yani boşuna dünya hayatının yükünü kendi omzumuza yüklemiş oluyoruz. Allah korusun. Yani boşuna gerek yok. Zaten her şeyin eğer Allah'tan geldiğini bilirsek daha kolay bir hayat, daha güzel bir hayat sürmüş olacağız inşallah. Bir mimari yapı görüyor mümin Müslüman. Kesinlikle onun tamam mimari yapı yapana ne kadar güzel olduğunu ifade ediyor ama esas olan övgüyü Allah'a yapıyor halbuki evet, oradaki tabii, kişi. Evet. Ya da bir şarkıyı çok güzel seviyor, çok güzel bir şekilde dinliyor. Ama esas olarak o şarkıyı Allah'a ilham ettiğini biliyor Allah alem inşallah.
Evet, biliyor.
Ve büyük bir mutlulukla onu dinliyor i̇nşallah. Ve bunu da övüyor, bolca evet. Övüyor. Bununla ilgili de bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sınırım ve dedi ki övgü ham çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'adır. Ve onu tekbir edebildikçe tekbir et diye buyuruyor Allah.
Elhamdülillah.
İnşallah. Kur'an'ı Allah zaten eksiksiz ve kusursuz bir şekilde indirdiği için samimi mümin insanların hangi tavırları takınması gerektiği, hangi tavırlardan kaçınılması gerektiğini zaten Allah ayetleriyle söylüyor inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Bir gün şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır diyor. Burada sözün güzeli ne oluyor? İnşallah Kur'an'ı en iyi şekilde anlayıp en güzel şekilde Müslümanlara tebliğ etmek oluyor. Yine başka bir ayette kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir diyerekten inşallah söylüyor. Yani burada eksiksiz bir şekilde Kur'an'a tam bir bağlılıkla oluyor inşallah bu da.
İnşallah.
Evet,
inşallah.
Sözün en güzel olanını söylemelerini söylüyor Allah. Yani evet. Çok önemli.
Evet inşallah.
Sözün en güzeli nedir? Allah'ın tabi ayetleri, Allah'ın evet. Kur'an'da bildirdiği üslupla tabii, inşallah.
Evet.
O üslupla konuştuğu zaman insan zaten bütün dünyaya sevgi hakim olur. Evet. Yani bütün herkesin öyle yaptığını düşünelim dünya çapında.
Evet.
Ne savaşlar kalır, ne kavgalar kalır, ne kan dökme, ne terör kalır.
Evet.
Şimdi mesela yeni bir olay oldu. Amerika'da 3 tane Müslümanı bir genç çıkıp katletti. Değil mi? Orada şehit etti Müslümanları. Bakmışlar işte onun sitesinde Richard Dawkins hayranıymış. Olabilir, insan kime isterse ona hayranlık duyabilir. Ama burada tabii önemli olan mantık şu. Yani bir Darwinist eğitimin, materyalist eğitimin dünya çapında yaptığı bir tahribat var. Yani bu mantık böyle işte sadece Amerika'da işte sadece şeyde değil. Ya Irak'ta da bu okutuluyor. Bu mantık öğretiliyor. Suriye'de de okutuluyor. Nedir o mantık? Kavga mantığı, yani çatışma mantığı alenen. Çünkü çatışma ilerlemenin temelidir. Zaten bu. Yani doğanın diyalektiği adı altında Darwinizm, ki materyalizm doğaya uyarlanmış hali. Hayvanlar arasında diyor, kıyasla bir çatışma vardır diyor Darwin. Bu da evrimin itici gücüdür diyor. Çünkü besin kaynakları sınırlı iddiasına göre. Besin kaynakları sınırlı olunca onun için kıyasla bir rekabet ve çatışma. Bu da evrimin itici gücü. Kim kimi parçalarsa, kim kimi yok ederse. Bunu alıp tabii toplumlara uyarladığınız zaman, sosyal Darwinizm adı altında ve öğretildiği zaman okullarda sonuç böyle oluyor. Bakın şimdi bir örnek okumak istiyorum. Yani bu ilk defa olmuyor tabii bu olaylar. Finlandiyalı bir öğrenci 18 yaşında 2007 yılında Finlandiya'da bir katliam yapıyor. Diyor ki bakın açıklaması var. Davam için dövüşmeye ve ölmeye hazırım. Bakalım davası neymiş? Bir doğal seçilimci olarak, biliyorsunuz doğal seçilim iddiası var Charles Darwin'in ve evrimin. Böyle bir seçilim falan da yok. Doğa bir şeyi seçecek gücü yok zaten. Doğanın öyle bir aklı da yok. Bir doğal seçilimci olarak uygun görmediklerimi, insan ırkının ve doğal seleksiyonun yüz karalarını elimine edeceğim. Hayır, gerçek şu ki ben sadece bir hayvan, bir insan ve bir muhalifim. Artık doğal seleksiyon ve güçlü olanın hayatta kalması ilkesini yeniden yoluna koymanın vakti geldi. Şimdi bu fikirleri nereden hatırlıyoruz biz? Okullarda bu okutuluyor zaten. Ben diyor bir hayvanım diyor. Sen hayvansın deniyor okul kitaplarında. Atan senin solucan. Ondan sonra en son primatlar var. Primatlardan da evrimleşerek insan haline geldin. Ne diyor ondan sonra? Bir doğal seçilimci olarak, doğal seçilimde zaten evrimin itici gücü, mekanizması diye öğretiliyor. Öyle bir mekanizma falan da yok zaten ama anlatılıyor. Doğal seleksiyonun yüz karalarını elimine edeceğim. Şimdi bu elimine etme kavramını bakalım ilk olarak kim kullanmış? Bir ona bakalım. Diyor ki Charles Darwin, belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte. Yani bunu ne zaman söylüyor? 19. yüzyılda söylüyor. Öbür yüzyılı kastediyor. İşte 21. yüzyılı kastediyor. Medeni insan ırkları, yani beyaz Avrupalı insan, vahşi ırkları kim bunlar? Bütün Haşa Necip Türk milleti, Pakistan, Hindistan, Uzak Doğu, işte Kızılderili, Eskimo, Avustralya, Aborijin hepsi aşağı ırklar diyor. Vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Ne diyordu bu? Bu hayvanları ben elimine edeceğim diyor değil mi? Bu şey evet. Genç. Böylece insan ile en yakın akrabalar arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki Avrupalı ırklardan bile daha medeni olan ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır. Şimdi bu Amerikalı genç, bu zaten 3 kişiyi katletmiş. Amerikalı pilotlar var mesela, askerler oluyor. Bir bomba atıyorlar, 1000 kişi, 2000 kişi, bazen yüzlercesi, binlercesi aynı anda katlediliyor. Gazetelere haber bile olmuyor. Şimdi Amerika'da olduğu için bu olay biraz gazetelere yansıdı, 3 kişi. Suriye'de, Irak'ta sürekli bombalıyorlar havadan. Değil mi? Fransa'sı, Amerika'sı hepsi birleşmişler. Hatta Körfez ülkeleri de katılıyor onlara. Ürdün'de de aynı şekilde katılıyor bunlara. Paramparça ediyorlar Müslümanları. 2 milyon kişi şehit edildi, katledildi Irak'ta. Birkaç milyon insan aynı şekilde Afganistan'da. Ya biz bunda insanlar bunları hatırlamıyor bile. Çünkü neden? Darwin dediği gibi onları aşağı insan ırkı, hayvansı, maymunumsu, haşa canlılar olarak görüyorlar. Hatta dedi hocamız, bakın bu çok önemli. Onlar da birbirini böyle görüyor. Yani Pakistanlıyı da aşağı bir varlık olarak görüyor. Avrupalıya bir hayranlığı oluyor. Bir Amerikalı gördüğü zaman hakikaten büyük bir hayranlık besliyor. Fakat birbirlerini onlar da bu şekilde görüyorlar. Çünkü Darwinizm orada da okutuluyor. O mantık orada da hakim. Yani bağnazlık var ama bağnazlık da Darwinizm zemininde bağnazlık iç içe geçmiş olarak var. Yani bu mesela işte komünist terör örgütleri oluyor. Bağnaz terör örgütlerinin yapısına baktığımız zaman onlardan çok farklı olmayabiliyor. Çünkü onlar da Darwinist eğitimden geçmiş. Komünizmin hakim olduğu ülkelerde yetişmiş insanlar. İkisi birleşince bağnazlıkla komünist mantık, böyle Darwinist mantık, sonuçta böyle katliam yapan, işte insanları bir böcek gibi gören, şey gibi gören bir mantık haline geliyor. Dolayısıyla işte bu bir örnek tabii, Amerika'da da işte böyle olmuş. Niye? O öldüren kişi, onlar Müslüman. Değil mi? Orta Doğu ülkelerine mensup insanlar, Suriye asıllı. Onları diyor insanı da görmüyor zaten. Ve bu mantıkta olan çok insan var. Herkes cinayet işlemiyor ama bilinç altında bu mantığı taşıyorlar. Bunun yanlışlığı anlatılması lazım bilimsel delillerle. Allah'ın nasıl yarattığı, bir kere Allah'ın varlığı, yani Darwinizmin geçersizliği, proteinlerin tesadüfen olmaması ve fosil delilleriyle tesadüfen olmadığı, bir yaratıcının olduğu. Evet. Şimdi yaratıcı olduğunda mutlaka sorumlu oluyor insan. Bir yaratıcı varsa demek ki hayatın bir amacı var. O zaman hayatın tesadüflere borçlu değil, Allah'a borçlu. Evet. Allah var. Allah varsa Allah'ın koyduğu kuralları yaşaması gerekir. O sırayla anlatılabilir. Yoksa sen git namaz kıl, oruç tut demekle, ilmihal dağıtmakla hiç kimse ikna edilmez. Mutlaka bilimsel delillerle bir yaratıcının varlığının ispatlanması, ondan sonra iman hakikatleri, yaratıcının sonsuz akıl sahibi olduğunun delilleri, bütün canlılarda, atomlarda, kainatta, evrende, Sonra Kur'an mucizeleri ve Kur'an'ın hak sözü olduğunu ispatlayan deliller, bilimsel deliller. Ondan sonra zaten o kişi Kur'an'ı yaşar, Allah'ın varlığını kabul ettikten sonra, evet, inşallah.
İnşallah. İnşallah. Yine yani buna karşılık dediğin gibi işte hep bilimle geliyoruz, Kur'an'la geliyoruz ve konumuza dönecek olursak Kur'an'ın ne kadar güzel bir ahlak sergilediğini, Müslümanca konuşmaktan bahsettik. Bir başka özelliği de haset ve kıskançlıktan kaçınarak bir üslup kullanmak. Yani bunu Allah hasetliği, yani kıskanmanın beğenmeyeceğini bize Allah ayetlerinde bildiriyor ve nefsin arzuladığı bir şey olduğunu, elverişli kıldığını bildiriyor Allah ayetini. Ayeti okuyayım inşallah. Nisa suresinin 128. ayetinde şeytanın Allah'a sanırım. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Yani nefis bunu isteyebilir, ister belki. Ama siz sakınırsanız diyor Allah ve iyilik yaparsanız Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Yani içinizde oluyor sonuçta bu. Evet. Yani dışa vurmayabiliyorsun, bazen sözde kıskandığını söylemiyorsun. Ama içinden o kıskançlık oluşabiliyor ve belki orada kötü niyetli olabiliyorsun. Ama sen bunu yenersen ve yapmazsan, kıskanmazsan ve onu tam Allah'ın verdiği bir güzellik olarak görüp takdir edersen, güzel olarak, Allah ne güzel yaratmış dersen, Allah yaptıklarınızdan haberi olandır diyor Allah ayetinde. Yani içinden niyet olarak da yapsan o zaman ecir olmuş oluyor. Yani sadece dışarı vurmadıktan sonra kötülük yapmadım olmuyor. Yani Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Hem içinde niyetini nasıl düşündüğünü Allah biliyor. Ne söylediğini zaten yani söylemiş oluyorsun, dışarı vurmuş oluyorsun. Şimdi başka bir ayetinde de Allah Felak suresinin 1. ve 5. ayetlerinde şeytan Allah'a sanırım de ki sabahın Rabbini sanırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfüren kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Yani hasetçinin şerrinden sığınması gerektiğini de Allah bize biliyor. Ne kadar kötü bir yola açabileceğini, haset etmenin, burada dikkat çekiyor Allah bize. Yani çok çok kötü bir ahlak özelliği aslında olduğunu bize bildirmiş oluyor. Ve Müslüman da, müminler bu Allah'ın beğenmediği şeyden tabii ki tamamen kaçınması gerekiyor. Çünkü neden? İnsanların sahip olduğu güzellikler, nimetleri veren Allah olduğunu biliyor. Orada sen eğer kıskanırsan ne olmuş oluyor? Sen Allah'ın orada takdirine razı olmamış oluyorsun. Allah sonuçta orada bir hikmet değil mi? Bir özel olarak ona o güzelliği veya nimeti veriyor. Ve onu aslında imtihan olarak veriyor o kişiye. O onunla imtihan oluyor o nimette, güzellikle. Ona şükredecek mi veya nankörlük mü edecek? Aynı zamanda onu gören kişi de haset mi edecek, kıskanacak mı? O da imtihan olmuş. Yani iki taraf da imtihan olmuş oluyor. Özel olarak yaratıyor Allah. Bir ayetinde Allah, şeytanın Allah'a sınırım, böylece Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu demeleri için onlardan bazısını bazısıyla denedik. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Yani bakın şöyle diyorlar, Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu diye soruyorlar. Yani güya haşa Allah'tan daha iyi biliyormuş gibi, onu Allah özel olarak yaratıyor imtihan için. Sen orada yapman gereken razı olmak. Sonuçta o kıskandığın şey dediğin bu dünyada kalıyor sadece. Yani öldüğümüz zaman hepsi yok olup gidecek. Sen orada sadece bu kısa bir dönem için sen Allah'ın razı olacağı tavırdan kaçınıp kıskanırsan bu mantıklı, yani akılcı bir hareket olmaz. Senin yapman gereken her şeye razı olmak. Allah'ın yarattığı kadere teslim olup inşallah Allah'ın razı olacağı bir tavır sergilemek için sen Allah'ın istediği şekilde orada bir güzellik görüyorsan orada Allah'ı takdir edersin. Yani o kişiye zaten şey yapmazsın, sen ona bir put edinmezsin onu. Onu Allah yaratıyor. Çünkü o da sonuçta aciz bir insan, varlık. Sen sonuçta baktığımızda birçok orada cinayetlere kadar gidebilen ahlak bozukluklara meydana gelebiliyor. Bu neden? Kıskançlık nedeniyle, haset nedeniyle. Ama Müslüman insan, Kur'an'a tam uyan bir insan hiçbir şekilde öyle bir ahlak, öyle ahlak göstermiyor. Kötü ahlak özelliği göstermiyor. Tamamen çok güzel bir şekilde onu takdir ediyor. Yani güzel övgüyle bahsediyor. Çünkü Allah'ın yarattığını biliyor. Orada överken senin dediğin gibi Oğuzhan da bahsetmişti. Sen kişiyi övmüyorsun aslında, Allah'ın yüceliğini övüyorsun. Allah'ın sanatını övüyorsun sen orada. Bir insanın değil mi, güzelliğini orada dikkat çekersin samimi bir şekilde. Ama diğer türlü hasetlikle hem etrafına nefret saçmış oluyor, sevgiden uzak bir tavır koymuş oluyor. Hem de kendi içinde böyle bir sıkıntı meydana geliyor. Depresyon meydana geliyor. İşte neden bende yok? Böyle kafasını değil mi, şeytan vesveselerle onu dolduruyor. Ve çok çok kötü yani şeylere kadar gidiyor. Depresif hallere, işte ilaç kullanması gerekiyor vesaire. Böyle Allah onun içini yakıyor yani bir nevi. Bu içi yani mutmain olmuyor. Ama Allah'ın istediği şekilde sen Allah'ı zikrederek sen o yüceliğini, büyüklüğünü orada översen Allah orada özel metafizik bir olay yaratıyor. Yani mutmainlik veriyor. Hem etrafın görüntünü değişiyor, sevgi dolu oluyor. Hem senin güzelliğin de artıyor değil mi? En önemlisi ise Allah'ın razı olacağı bir tavır sergilemiş oluyorsun. Allah'ın rızasını kazanmayı umabiliyorsun inşallah. O yüzden Müslümanca konuşmakta da yine hasetten, kıskançlıktan kaçınarak konuşması gerekiyor. Ve sürekli her şeyin Allah tarafından yaratıldığını, Allah'ın herkese nimete verildiğini unutmaması gerekiyor inşallah.
Bir defa Müslümanın bir yaratılma amacı olduğunu sürekli farkında olması gerekiyor. Allah yani bir amaç için tekrar yaratmış.
Allah mutlaka insanları bir amaç uğruna yaratmış. O da kendisine kulluk edilmesi görevini Allah yaratıyor. Bir ayette Allah Müslümanlar için sizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve hayra çağıran bir topluluk bulunsun diye bildiriyor. Ve bu nasıl olacak? Anlatarak olacak olan bir şey. Zaten bu sorumluluğun farkında olan, Allah'ın yarattığının bilincinde olan ve Allah'ın yarattığı kurallara göre yaşaması gerektiğini bilen bir Müslüman, bütün hayatını, yaptığı hareketleri, tavırları, ibadetlerini, konuşmalarını her anını mutlaka Allah'ın beğeneceği şekilde geçirmeye çalışıyor. Konuşmak da bunlardan bir tanesi ve çok önemli bir ibadet aslında. İbadeti yerine getirmiş oluyor. Çünkü gerçekten farkına varmazsa insan bir ömür boyu çok ciddi konuşmalar yapıyor. Ama ne kadarı dolu, ne kadarı boş, ne kadarı gerçekten insanlara fayda sağlayan, ne kadarı boş işlere yönelten, ne kadarı Allah'ın beğendiği şekilde bir ölçmesi gerekiyor. Çünkü bunların hepsi ahirette kişinin yaptıklarını amel defterine yazılmış bulunuyor. Demek ki bir insan tam olarak Allah'ın beğendiği şekilde yaşamaya niyet ettiğinde, onun için çaba sarf ettiğinde, konuşmalarında da, tavırlarında mutlaka buna özen gösteriyor. İşte o zaman Allah'ın beğendiği üslupta konuşuyor. Allah'ın adını anarak konuşmaya başlıyor. Ayetlerle konuşmaya başlıyor. Allah'ın beğendiği ahlakı anlatan, onun dışında onun ahlakı esirgeyen bir konuşma yapmış oluyor. Bu sadece Kur'an'da geçen temel kavramların üzerine değil, az önce Oktay'ın bahsetmiş olduğu insanları büyük bir belaya ve fitne yönlendiren davinizmin ortadan kaldırılması da Müslümanca konuşmak olmuş oluyor. Neden? Çünkü orada Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü anlatan iman hakikatlerini anlatılıyor olması. İnsanların başını belaya sokan, fitnenin ortadan kaldıracak bilimsel delillerini detaylı bir şekilde, argümanlarıyla, aksi durumda ne gibi felaketleri olacak bunun anlatılıyor olması Müslümanın çok ciddi bir görevi olmuş oluyor. Evet. Öbür türlü sadece ben hayatımı yaşıyorum, işte okuluma giderim, işime giderim, evlenirim, çoluk çocuk sahibi olurum, bir kariyer yaparım deyip geri kalan bütün konu, ki asıl konu zaten mutlaka Allah'ın beğendiği şekilde yaşıyor olması. Evet. Onları yaparken bunu asıl temel edilmesi gerekiyor. Allah rızasının en çoğunu Allah'ın beğendiği şekilde bütün hayatını geçirmesi İnşallah. Gerekiyor. Unutursa, bunları geri planda bırakırsa, o zaman aslında kendisini de aslında çok büyük bir felaketin içine sokmuş oluyor. Neden? Yavaş yavaş kendisini çünkü o ahlaktan esirgeyen bir üslubu çekiyor. Müslümanca konuşmaya dikkat eden bir insan, Allah'ın belirlediği emirlere göre yaşayan bir insan, önce kendisini zaten mutlaka düzeltiyor, kendi ahlakını değiştiriyor, sonra çevresindekileri değiştirmeye başlıyor. İşte o zaman kıskançlık ve işte öfke gibi ortamların oluşmayacağı bir konuşma stili kendisine belirliyor. Hep neşeli, müjde veren, sevgi dolu, insanları şevklendiren, heyecanlandıran, onlara bir şey katan ve aynı zamanda etkili bir, hikmetli bir konuşma türü belirlemiş oluyor. Diğerinde boş, herkesten duymuş olduğu, hikmetsiz ve herhangi bir anlatım çarpıcı olmayan bir dil. Ama kalbi sürekli Allah'la beraber olduğundan, sürekli Allah'a içten yönlendiğinden mutlaka en öncelikli konuyu kendisine belirliyor. Vaktini orada boşa harcamıyor. Karşı tarafı eğer dinletebileceği bir an, bir ortam varsa oradaki konuşmasını onun kalbini etki edebilecek, onun ahiretine etki edecek, en olabilecek en önemli konuyu mutlaka orada seçiyor. Hocamız Habertürk'teki bir sansür bir programa katıldığında ilk cümlesi şu olmuştu. Hiç unutmuyorum. Zaten daha önceden de sizin de dikkati çekmiştir. Allah var demişti. Evet, mesela çok hikmetli, net, olabilecek en özlü bir şekilde ilk cümle çok güzel bir girişle başlamış. Devamında da onun delillerini anlatan çok bir etkili bir konuşma yapmıştı maşallah. Orada da biz hakikaten görüyoruz. Yani güzel bir örnek olmuştu benim için. Hani en özlü ve en hikmetli bir şekilde anlatın. Müslüman hakkında o şekilde konuşuyor her zaman için.
Evet, maşallah.
Ve onun da tabii bütün sorunların çözümü olur. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bugün veya dün galiba böyle televizyona çok sıkça çıkan, sıkça hurafeler anlatan birisi. Mehdiyet'e de karşı olduğu anlaşılıyor zaten. Öyle eski tavırlarından da öyle. Yine bir konuşma yapmış. Diyor ki, Mehdi diyor bu dönemde yok diyor. Haşa. Yani ne delil? Yok, hiçbir delil yok yani. Mesela Mehdiyet'in delilleri diyor. Yani alametleri diyor. Ayrı zamanın alametleri diyor. Gerçekleşmedi diyor. Şimdi sen hocamız demiş ki yani söylesene. Şu hadis var. Alamet şu. Gerçekleşmedi. Diyebiliyor musun bakalım? Diyemiyor. Mesela Lulin kuyruklu yıldızı, çift uçlu bir kuyruklu yıldız geçecek diye İmam Rabbani'de mektubatta bildiriliyor. Değil mi? Ondan önce de kuraklık, ondan sonra da bol yağışlar olacak. Normalden daha parlak. Doğudan batıya hareket ediyor diğer gök cisimlerinin aksine. Böyle bir alamet var. Ama böyle bir yıldız geçmedi. Desene, değil mi? Diyemiyor. Evet. Afganistan'ın işgali var. İran-Irak savaşı var. Böyle alametler var hadis kitaplarında. Bin yıllık hadis kitapları, değil mi? El yazması. Böyle hadisler var. Ama bunlar olmadı. Desene, diyemiyor. Olduğundan adı gibi emin. Ama niye Mehdi'ye de karşı çıkıyor? Bu çok ilginç. Şimdi bu kişiye baktığımızda şimdi Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an'da Allah 36. surenin 21. ayeti gibi başka ayetler de var inşallah. Bütün peygamberler, elçiler tebliğ yaptıklarında Allah'ın birliğinden bahsediyorlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Sizden hiçbir ücret istemiyoruz diyorlar. Bakın bu çok önemli. Müslüman hiçbir ücret talep etmez dini tebliğ yaparken. Zaten Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayet bulmuş kimselerdir. Allah sizden ücret istemeyenlere uyun. Ama hidayet bulmuş olan yani samimi, imam, elçi, samimi Müslümanlar. Ayete şöyle de bakabiliriz tabii. Sizden ücret isteyenlere uymayın. Değil mi? Biri dini tebliğ için bir ücret istiyorsa, işte maaş istiyor, para istiyor. Diyor ki ben diyor tamam diyor dini anlatırım ama diyor bir televizyon kanalına çıkacak. Bana diyor şu kadar para verin diyor. Veya işte bir yerde bir konferans olacak. Ben diyor dini tebliğ etmeye gelirim oraya diyor ama diyor bana diyor işte şu kadar para vereceksiniz diyor, anlaşıyor. O para verilmezse gitmiyor zaten oraya. Değil mi? Bedava gel desen yani ücret alma desen gelmiyor. Şimdi böyle adamlara Allah böyle kişilere uymayın diyor. Bakıyorsunuz hakikaten bu kişi ismi geçenleri tenzih ederiz. Çokça para aldığı söylenir. Hakikaten de alıyor. Televizyonlar her kanala çıktığında belli miktarda ücret alıyor. Ve sürekli Mehdi'ye karşı çıkıyor. Niye çıkıyor diye düşünmek lazım. Bir kere Mehdi'nin hakikaten gelmediğine inansa lafını bile etmez. Evet. Ve sık sık programlarını dile getiriyor. Ya Mehdi gelmedi, Mehdi gelmedi. Kardeşim gelmediyse gelme. Sen işine gücüne bak o zaman değil mi? Sen niye böyle halleniyorsun ki? Bakın geldiğinden emin, %100 emin. Alametler gerçekleşmedi diyor. Sık sık alametler gerçekleşmedi.
Onun öyle demesi zaten bir alamet olmuş oluyor. Yani.
Evet, elhamdülillah. O da bir hadis. Evet, hiç Mehdi falan yokmuş dediklerinde Mehdi çıkacak diyor bakın Peygamber Efendimiz. Hiç Mehdi yokmuş diye sürekli o da hadisin bu şeyini yerine getiriyor. Allah'ın bu alametini, kaderde yarattığı alameti yerine getiren kişi oluyor. Çok sıkça bunu görüyoruz bir kısım alimim diyen insanlarda. Sizin zorunuz ne yani? Neden böyle hallendiniz? Çünkü bir düzen kurmuş. Evet. Para kazanıyor. Kanallara çıkıyor. İşte belli gazetelerde yazıları yayınlanıyor vesaire. İşte metalanıyor ondan. Allah'ın dediğinin aksine sizden ücret istemeyenlere uyun. Allah haram kılmış yani. Peygamberlerin başka işleri oluyor. Orada mesela peygamberimiz ticaretle meşgul ama dini tebliğden asla ücret kesinlikle haram olur zaten. Hazreti İsa'nın da yine marangozluk yaptığını biliyoruz. Başka bir işten geliri oluyor. Ancak bu şekilde olabilir. Bu metalanma durumu ortadan kalkacak. Bu sahtekarlık. Bir de çıkıp hep sürekli hurafe anlatıyor. İnsanların beyinlerini böyle zehirliyor. Zaten onu İmam Rabbani de bildiriyor. O tip ayrı zamanda o tip alimlere uymak diyor. Zehir yemek gibidir diyor. Yaklaşık olarak. Yani çok önemli bir ifadesi var İmam Rabbani'nin böyle. İşte zaten Peygamberimiz de bu cahil alimlerden bahsetmiş.
Evet inşallah. Evet. Süremizin sonuna geldik inşallah. Herkesten Allah razı olsun. Sayın Atan Doktor Hocamız birazdan canlı yayında olacak inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.